Çınaraltı. Değerli dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel, radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize en derin, en samimi saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Devri en iyi anlatan, o devir insanını meydana getirdiği sanat eserleridir. Sanatı, dil gibi, din gibi, ahlak gibi cemiyeti meydana getiren hayati müesseseler doğurur. Sanat, hislerin tesanüdünü, dayanışmasını mümkün kılar. Cemiyette nizam ve his tesanüdü sağlayan sanat, kül halinde, bütün halinde bir cemiyetin yaşadığı devrin aksetmiş halidir. Asrımızın büyük tarihçilerinden Toynbee diyor ki, tarihi devletler olarak değil, medeniyet mefhumu içinde düşünmelidir. İşte bu bakımdan cetlerimizin medeniyet eserlerini esaslı ve teferruatlı olarak bilmek, bugünkü yaşayan müesseselerin durumunu kavramak için lüzumludur. Değerli dinleyiciler, tarihlerinin 1000 yıllık bir devresini, hatta 1000 yıldan fazla bir devresini İslam kültürü içinde, İslam kültürü dairesinde geçirmiş Türkler. Ve ortaya koydukları Türk-İslam kültürü ve Türk-İslam medeniyetini her devriyle, her müessesesiyle tetkik etmek ve bu konuda konuşmak bugün bizim için yalnız ilmi değil, aynı zamanda milli bir vazife. O kültürün, o medeniyetin kurucuları, meydana getirdikleri diğer içtimai ve diğer kültür müesseselerinin yanı sıra kütüphaneler tesis etmeyi de unutmamışlar. Kütüphaneler bir medeniyetin ölçüsüdür. Kurulan büyüklü küçüklü kütüphanelerin hayatiyetini devam ettirmesi için de ecdadımız zengin vakıflar yapmış. Biz bu programda kültür ve medeniyet tarihimizin her devrinde medeni fikir servetimizin teşkilatlanmasına yardımcı olan eski kitapçılık sanatlarımızdan bir nebze bahsedeceğiz değerli dinleyiciler. Önce kağıt aharcılığından bahsedelim. Eskiden memleketimizde imal edilmekte olan kağıtların yüzleri, bugün kullanılan kağıtların yüzleri gibi parlak olarak yapılmazdı. Kağıdı kullanacak olanlar, kendi arzularına göre kağıdın yüzünü cilalardı. Bu cilalama işi de ahar ve mühre ile olurdu. Ahar, muhtelif maddelerden yapılırdı değerli dinleyiciler. Nişasta, yumurta akı, nişadır, kitre, Arap zamkı, üstübeç bunların en başta gelenleriydi. Bunlar teker teker veya karışık olarak kullanılır. Bazen de birkaç cins tabaka teşkil eder. Bunun üstüne mürekkeple yazılan yazıları ıslak bir süngerle silip çıkarmak mümkün olurdu. Böylece silinen kağıtlara mühre ile parlaklık verildikten sonra yeniden bu kağıtlara yazmak mümkün olurdu. Aharlanmış kağıtlar muhtelif renklerdeydi. Bir hususiyetleri de değerli dinleyiciler, kalemin kağıt üzerinde iyice kaymasını, mürekkebin kıvamınca kağıt üzerine akmasını ve de yazının kağıt üzerindeki keskinliğini temin etmek idi. Kalemin kağıt üzerinde kaymasına kalemgirlik tabir olunur. Kağıtları kalemgir yapmak için de aharın üstüne bazı mayiler sürülürdü. Kağıdın aharlanması nasıl olurdu? İki şekilde olurdu değerli dinleyiciler. Ahar imalinde kullanılan maddeler saydık ki biraz evvel, sıcak suda eritilirdi. Kıvamınca karıştırılırdı ve kağıt bu sıvının içine daldırılırdı. Bir başka usul de süngerle veya pamukla bu maddeler kağıdın üstüne sürülür, kağıt kurutulurdu. Bir kat sürülmüşse eğer ahar, o kağıtlara tek aharlı kağıt denirdi. İki veya daha ziyade ahar sürülmüş kağıtlara da çift aharlı kağıt denirdi. Hattatlar, yani güzel yazı yazanlar, müzehhipler, yani kağıt süsleyicileri ve meraklıları kağıt aharlamayı kendileri yaparlardı. Bunun yanı sıra aharcı tabir olunan ve bu işi kendileri meslek iddiaz eden bir sanatkarlar grubu da vardı. Yaptıkları işe de kağıt aharcılığı denilmekteydi. Eskiden en güzel kağıt Semerkant'ta yapılırdı değerli dinleyiciler. En mükemmel ahar ve mühreleme işi de İstanbul'da yapılırdı. Aharlanmış, mührelenmiş kağıtlar mücellit ve müzehip dükkanlarında satılırdı. Eskiden bir mücellit dükkanı vardı. Yazılan kitapları ciltlemek için. Bir de müzehipler vardı kenarlarını süslemek için. Bu dükkanların İstanbul'un Bayezid semtinde eski askeri tıbbiyenin karşısında olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Bu gibi kağıtların en itinalılarından, belki aynı efsafta bir daha bulunamaz diye fazla alıp sandıklarında biriktirenler vardı. Hatta hattatların öldükten sonra terekelerinde birkaç sandık aharlanmış kağıt çıkardı. Çünkü başladığımı bir yazıya o kağıdın hepsinin aynı vasıfta olması lazım. Eğer perakende alırsa kağıt birbirine uymayabilir. Onun için baştan böyle aharlanmış kağıt alıp saklarlardı. Hattatın işi kağıtla kalemle. Değerli dinleyiciler, eski yazıların nevilerine göre kullanılacak aharın cinsinin de değiştiği dikkate değer bir nokta. Yalnız bir tarafına yazı yazılan meşk ve hüsnü hat kağıtlarına sürülen aharlar daha kalın olurdu. Onlar bir müsvedde gibidir. Sadece bir tarafına yazı yazılır onun. Kitap kağıtları, bir de iki yüzüne yazı yazılacak kağıtların aharı ince yapılır. Ve kağıdın cinsine göre birkaç kat ahar sürülür. Çok kalın da karton gibi olur, o da okuma zorluğu meydana getirir. Aharlanmış ve mührelenmiş kağıt değerli dinleyiciler yüzlerce sene hiçbir şekilde bozulmadan dururdu. İşte kütüphanelerimizde, arşivlerimizde 500 yıllık, 600 yıllık kitap ve vesikalar var. Hepsi yepyeni. Bu yeniliğini, bu mükemmelliğini koruması onun aharlanmış ve mührelenmiş olmasındandır.
Thank you.
biraz ebruculuktan bahsedelim değerli dinleyiciler. Ebru, Farsça ebru, efendim kaş demektir. Siyah ebrulerin duruğu ben çatma diyor ya şair. Kara kaşlarını durup durup çatma. Fakat Arapça şöyle, ebr aynı zamanda bulut demektir. Ebri, ebri seher, acep sılamdan mı gelirsin, malum şiirde var, seher bulutu. Ebri, ebri olursa bulut gibi. İşte bu ebrular buluta benzediği için bu ebri ismini almış. Yine Farsça bir kelime, ebrudan farklı ama ebri söylemesi zor olduğu için ebru olmuş. Eskiden kağıtlar böyle bulut gibi dalgalı ve hareli şekillerle süslenirdi. Bu kağıtlara ebrulu kağıt veya ebruli kağıt denirdi. Hususi bir tarzda çeşitli şekil ve desenlerle boyanılırdı ebrulu kağıt. Daha ziyade cilt için ve hüsnühat levhalarının kenarı için kullanılırdı. Şimdi muhtelif renklerdeki boyalar bal kıvamındaki zamklı suyla koyulaştırılır. Sonra koyu kitreli veya tuzlu suyun satına damlatılır. İnce bir tel ile istenen şekiller verilir. Ebrulanacak kağıdın bir yüzü bu boyalı satıha tatbik ettirilerek kaldırılırdı. Ayrıca kitre üzerine yapılan şekilleri sabit kılmak için boyalara sığır veya koyun ödü damlatılırdı. Suyu veya kitresi akıtılan kağıt düz bir satı üzerinde kurutulurdu. Kağıdın ebrulanmasında Lahor, Bedahşi, Bengal, Çivit gibi boyalar kullanılırdı. Ebrulanacak kağıtları bilhassa boyayı emen cinsler olmasına da dikkat edilirdi. Ebrulu kağıtların da çeşitleri vardı. Akkase, Battal, Çifte Aharlı, Hatip, Necmettin, Somaki gibi çeşitleri vardı. Değerli dinleyiciler, ecdadımız kağıt yapımcılığında olduğu kadar ebruculuk sanatında da çok ileri gitmişlerdir. Ve Türk ebruları hem şarkta hem garpta çok meşhur olmuştur. Avrupa'ya ebrulu kağıt şarktan intikal etmiştir. 15. asırda Türk mücellitleri İtalya'ya gitmişler ve kağıt ebrulamasını öğretmişler ve ebruculuğu Avrupa'da zamanın modası haline getirmişlerdir. Ecdadımızın bir hususiyeti de ilmi ketmetmemesi, saklamamasıdır. Kim olursa olsun ilmi başkalarına öğretmişlerdir. Halbuki Avrupalılar böyle değildir değerli dinleyiciler. Mesela ayna sanatı. Venedik'te bilinirdi, başka hiçbir yerde bilinmezdi. Venedik'in bir adasında, etrafı askerlerle çevrili bir yerde ayna ustaları çalışır ve bu sırrı kimseye söyletilmezdi Venedik hükümeti. Ve dünyaya Venedik ayna ihraç ederdi. Gel zaman git zaman korsanlar bu adayı bastılar. Venedik'ten bu ustalardan birkaç tanesini kaçırdılar. Fransa'ya çıkarttılar. Fransa ve diğer ülkelerde yavaş yavaş artık ayna yapımı gelişti. Başka bir takım sanatlarda da böyledir. Ama ecdadımız öyle değil. Onlar bildiklerini, bilgiyi, ilmi, fenni hiçbir zaman insanlardan saklamamışlardır. Hem kendileri bu sahada çalışmışlar, ortaya eserler koymuşlar, hem de bu ilimlerin her tarafta öğrenilerek insanlığın faydasına sunulmasına hizmet etmişler. Böylece dünya medeniyetinin kurulmasında ve günümüzde eriştiği mevkide mühim bir rol oynamışlardır. Evet, kitapçılık sanatı deyince işin içine bir de kağıt makasçılığı girdi değerli dinleyiciler. Eskiden memleketimizde yazı kağıtları bugünkü gibi etrafı kesilmiş olarak satılmazdı. Tek ve büyük tabakalar halinde satılırdı. Herkes bu tabakalardan yazacağı yazının boyuna göre istenilen ölçüde bir kağıt kesmek için kağıt makasları kullanırdı. İstisnasız olarak herkesin yazı takımında daima bir kalemtıraş, bir makta, yani kalem ucu açmak için kullanılan makta ve bir kağıt makası bulunurdu. Kağıt makasçılığı İstanbul'da, Foça'da, Bosna Foça'sında yani. Sivas'ta, Rumeli'de, Bosna ve Prizren'de mahalli el sanatları meyanında yer almıştır. Bu memleketimizin ihtiyaçlarını temin ettiği gibi ihraçta da bulunulmuş. Kağıt makasçılığı ihraç ürünlerimizden olmuş. Kağıt makasları kağıdı bir anda düz olarak kesebilmesi için boyca uzun olarak yapılırdı değerli dinleyiciler. Ayrıca makasların ağız kısımlarının tabaka kağıdı kavrayabilmesi için keskin taraflarının oluklu olarak yapılması bilhassa düşünülmüştür. Yazıya ve yazılı kağıda kıymet verildiği için ecdadımız tarafından, hatta bir kutsiyet atfedildiği için, çünkü Rab Teala'nın sözü de kağıtlara yazılmaktadır. Ecdadımız yolda gördüğü kağıtları bile kaldırırdı, üzerinde ne yazılı olursa olsun. Kağıda kıymet verdikleri için kağıt makaslarının da çoğu altın kakma tezyinat ile süslü olurdu. Yani kağıdı kestikleri makası bile süslü yaparlardı kağıda verdikleri kıymet sebebiyle.
İltifat et bana aşkım.
Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde, devlet teşkilatında askeri hizmetlerin sembolü, alameti kılıç. Sivil hizmetlerin, bürokrasinin alameti ise kalemdi. Mesela müderrislere, kadılara, hakimlere ilmiye sınıfı denirdi. Askerlere seyfiye sınıfı denirdi. Bürokratlara da kalemiye sınıfı denirdi. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda erbabı kalemin himayesi daima saltanat ve vezaretin, yani padişahlık ve vezirliğin şanından bilinmiştir. Öyle ki bürokratlara bile kalemiye denilmiştir. Günümüzde de mesela kalemi mahsus müdüriyeti, yani özel kalem müdürlüğü halinde hala bu kelime yaşamaktadır. Vaktiyle Osmanlı devlet dairelerindeki yazı işleri kısmı hep kalem olarak adlandırılırdı. Kalemde çalışanlara da katip veya kalem efendisi denirdi. Bu da günümüzde bir tabirdir. Kalem efendisi. Böyle burnundan kıl aldırmayan, efendim prensipli, ciddi, kibar efendim kimselere kalem efendisi tabir olunur. Neden olunmasın ki? Kalem bir yazı vasıtası. İslam dininde yazı gibi ilahi bir lütuftur. Kur'an-ı Kerim'de kaleme yemin edilmektedir ve Kalem suresi diye bir sure vardır. Taberi tefsirinde bazı hadis-i şerifler geçiyor. Bu hadis-i şeriflere bakılacak olursa, kalem müstakbel hadiseleri yazmak için Allah tarafından ilk yaratılan şeydir diyor tefsirlerde geçen hadisler. Bu da kalemin kıymetini bize göstermektedir. Hatta kalem kırıldı derler. Artık bundan sonra söyleyecek şey kalmadı manasına. Kalem böyle edebiyatımıza ve tabirlerimize de girmiş bir eşyadır. Tabii biz burada kalemden bahsetmeyeceğiz. Onun açılmasında kullanılan, kağıt kesmeye ve yanlış yazıları kazımaya yarayan kalem tıraşçılıktan bahsedeceğiz. Çünkü bizim bugünkü mevzumuz eski kitapçılık sanatlarıdır. Kalem sanatı ayrı bir sanat. Onu başka programlarda zannediyorum daha önce anlattık. Gerekirse gene anlatırız. Kalem tıraşlık 5 asırlık bir mazisi olan sanat değerli dinleyiciler. Eskiden herkesin yazı takımında kalem tıraş vardı. Ve bilhassa hattatlar buna çok ehemmiyet verirlerdi. Bunlar o kadar süslü şeylerdi ki sapları kemikten, fil dişinden, sedeften, öd ağacından, abonozdan, akikten, mercandan, efendim başka hünnaptan, pelesenkten gayet güzel ve sanatlı bir şekilde yapılırdı. Canım ne olacak kalem tıraş deyip de geçmezlerdi. Kalem tıraşların bıçak kısmıyla sap arasında pirinçten bir bilezik vardı. Buna prazvana tabir olunurdu. Prazvanaların altından ve gümüşten yapılanları da vardı. Kalem tıraşlar bıçaklarının şekillerine göre çeşitli isimler alırdı. Mesela hattati, katibi, servi, küt, efendim söğüt yaprağı, cam kırığı, izmarit diye isimler alırdı. Saplarının şekline göre de çelik sap, demir hindi, gümüş prazvana, altın prazvana, şirmaga, yani balık derisi kaplanmış olanlara şirmaga denirdi. Böyle isimleri vardı kalem tıraşların. Değerli dinleyiciler, kalem tıraşların bıçak kısımları üzerinde, prazvanaya yakın yerinde çeşitli şekillerde oyulmuş altın ve gümüşle işlenmiş imzalar ve tezinat bulunurdu. Kalem tıraşçılar icazet almadan bu kalemlere, yaptıkları kalem tıraşlara isimlerini, imzalarını koymazlardı. Eskiden bir sanat ehli yaptığı eserin çok gizli bir yerine imzasını mutlaka koyardı. Bu kalem tıraşçılar, malum eskiden esnaf çırak olarak girer, kalfa olur, sonra usta olur ve artık o sanatı müstakil olarak icra etmeye başlardı. Usta olmak bir nevi diploma almak demekti. Bunun alameti de peştemal kuşanmaktı. İşte peştemal kuşanırlarken, diploma yani merasiminde, en ihtiyar kalem tıraşçı kendilerine o güne kadar kullanılmamış isimlerden birini verirdi. Dolayısıyla her kalem tıraş ustasının şairler gibi bir mahlası vardı. İmza koymanın eski lonca teşkilatının kendine has örf ve adetlerine tabi olduğu eski kitaplarda teferruatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Bizim burada bu lafı fazla uzatmamak için, imaleyi kelam etmemek için bundan bahsetmiyoruz. Bu arada değerli dinleyiciler, kalemtıraşçılık sanatının hemen yanında bir başka sanat yer alıyor. Kalemdan, divit ve maktacılık sanatları. Bunlardan da bir iki kelimeyle bahsetmek yerinde olacaktır. Kalemdan nedir? Kalemdan, kalem koymaya mahsus bir kutudur. Kubur veya kalemlik de denir. Umumiyetle bağdan, yani kaplumbağa kabuğundan, sedeften veya fil dişinden yapılır. Düz tahtadan yapılanları da vardır, gümüşten yapılanları da vardır. Divit ise kalemleri koyacak bir mahvaza ile beraber bulunan kapaklı hokkası ile ufak bir yazı takımıdır. Ekseriya beldeki kuşağı çaprazlamasına sokularak taşınabilir. Çünkü her an her yerde yazı yazılabilir. Pirinçten, bakırdan yapılmış divitlerin ufak yayvan sandık ve çekmece şeklinde olanları bulunduğu gibi yuvarlak bir mahfaza yanına tutturulmuş hokkalı şekilleri de vardır. Makta, kamış kalemin açılan kısmının üzerine yatırılarak kalem taş tıraşla enine kesilmesinde kullanılır. Makta, kesilen yer demek zaten. Kat etmek, makta isim mekan. Fil dişinden yapılırdı umumiyetle maktalar. Ve kalem açılırken çeliği hassas olan kalem tıraşların uçlarının bozulmaması için maktalar bilhassa fil dişinden imal edilirdi. Efendim bir de kalemkeşlik ve mürekkepçilikten bahsedelim yeri gelmişken. Efendim mahtutatların yani yazma kitapların ve yazı levhalarının kenarına yaldız veya mürekkeple çizgi çekilirdi. Buna kalemkeşlik denirdi. Zaten keş, çeken demektir. Kalemkeş, kalem çeken. Esrarkeş, esrar çeken. Demkeş, dem çeken. Bu işe aynı zamanda cetvelkeşlik de tabir olunurdu. Çünkü kenarına cetvel çiziyor o kağıdın. Bunların yapanlara kalemkeş veya cetvelkeş de denirdi. Bunlar eski kitapların bozulmuş ve yırtılmış sahifelerini de tamir ederler ve vasl ederlerdi. Yani bir başka kağıtla burada eğer kağıt yırtılmış ve eksilmişse o kağıt tamamlarlardı. Bundan dolayı birleştirici manasına vassal diye de adlandırılırlardı. Vasıl birleştirme demek, vassal birleştiren. Bir de mürekkepten bahsedelim. Eskiden yazı yazmak için kullanılan mürekkebe Türk mürekkebi veya bezir isi mürekkebi denirdi. Bu mürekkep koyu siyah renkteydi. Kamış kalemin ucundan kolaylıkla akar ve kalemin kağıt üzerinde oynaklığını temin ederdi. Asırlarca da siyahlığını muhafaza ederdi. Bugün kullanılan ve ekseriya garptan ithal edilen mürekkeplerin renkleri zamanla soluyor. Ama 4-5 asır önce yazılmış olan yazıları mürekkepleri hala renk tazeliğini muhafaza etmektedir. Simsiyah parlamaktadır. Siyah mürekkebin yanı sıra değerli dinleyiciler, laal ve surh denilen kırmızı mürekkepler de yapılmıştır. Siyah mürekkep, neft, çıra isi, keçi kılının isi ve bezir yazı isinden yapılırdı. Bu mürekkep, hokkanın dip tarafına lika denilen ham ipek lifleri konulduktan sonra hokkanın içine akıtılırdı. Maksat, kamış kalemin hokkanın içine batırıldığında ucunun hokkanın dibine çarparak keskinliğini kaybetmemesi içindi. Biz de çocukken dökülme hokkalarda yazı yazdığımız zaman buna dikkat ederdik. Çünkü diviti vurduğumuz zaman hokkaya onun ucu o hassasiyetini kaybeder, bazen de kırılırdı. Onun için çok yavaş sokup çıkartmak lazımdı. Hatta hocalar ve anne babalar bu hususta çocukları ikaz ederlerdi. Bu siyah mürekkebin en çok imal edildiği yer is dedik. Bu camilerde yanan kandillerin isini almak üzere havalandırma teşkilatına yakın bir düzenek kurulmuş. bu lambaların ise duvarlara veya tavana değil, doğrudan o böyle vakumlu delikler vasıtasıyla bir yerde toplanıyor. Sonra bu isler ziyan olmuyor, bundan mürekkep yapılıyor. O kadar hem işe yarıyor, hem caminin kirlenmesine mani olur, hem de mürekkep yapılıyor. Bu kırmızı mürekkep dedik ya, surh denilen kırmızı mürekkep, bu yazma kitapların konu başlıklarında veya metin aralarında şerhi gerektiren kısımlarda yerine göre kullanılırdı. Yoksa yazı siyah mürekkeple yazılır, gereken yerde kırmızı mürekkep kullanılırdı. Kitapçılık tarihimizde değerli dinleyiciler, mürekkebe çok ehemmiyet verildiğini görüyoruz. Nereden anlıyoruz? Kayıtlardan anlıyoruz. Çünkü mürekkep fiyatları üzerinde oynanmamasını emreden kararlar var. Mesela 1640'ta bir kanunname hazırlanmış. Narh defteridir bu. Topkapı Sarayı Müzesi'nde var. Mürekkebin 17. asırdaki fiyatı şöyle tespit edilmiş. Bezir isinden mürekkebin 2 dirhemi 6 gramı yani 1 akçeye ve evsatının 4 dirhemi yani 12 gramı 1 akçeye satılacaktır. Yazma kitaplar devrinde değerli dinleyiciler, ki bunlara mahtutat deniyor. Hattın ismi mefulüdür. Mahtut yazma demektir. Avrupalılar kendi yazma eserlerini yazmak için şarktan, bilhassa Osmanlı Devleti'nden mürekkep ithal ederdi. O kadar kıymetliydi Türk mürekkepleri. Değerli dinleyiciler, işte bu sıraladığımız eski kitapçılık sanatlarımızdan birçoğu bugün tamamen ortadan kalktı. Ahalcılık, ebruculuk, mürekkepçilik yalnız bu sanatlarla uğraşanlarca veya meraklılarınca tatbik ediliyor. Sayıları da her gün azalıyor bu kimselerin. Ve bu sanatlar bu kimselerin himmetleriyle ve gayretleriyle yaşatılmaya çalışılmaktadır.
Kahi güler, kahi kaçar, kaçar. teneni teneni teneni teneni teneni teneni teneni teneni teneni teneni yar teneni yar yaprağın ağrı bağladım.
Değerli dinleyiciler, bu hafta bununla iktifa edelim ve haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yepyeni konularla buluşuncaya dek sizlere veda edelim. Hoşça kalın.
Çınaraltı.